Ayrım 52, sayfa 461. E. Kadının şahitliği ve boşanma hakkı. Erkekle kadın, insan olmaları itibariyle aynı, cinsiyet ve vazife itibariyle ise farklıdırlar. Esas itibariyle aynı özden gelen ve umumiyetle eşit haklara sahip olan kadın ve erkek, farklı cinsleri temsil etmeleri sebebiyle bazen farklı hükümlere tabi olurlar. Zira farklı hükümlere tabi olmalarını gerektiren psikolojik ve fizyolojik bir takım hususiyetlere sahiptirler. Fizyolojik farklar. Erkekler umumiyetle daha güçlü, kuvvetli, daha dayanıklı, daha sabırlı ve tahammüllü oldukları halde, kadınlar daha zayıf, daha zarif, daha hassas ve daha hissidirler. Hayız, nifas, hamilelik, doğum, emzirme gibi vazifeleri, yani annelik şerefini Cenab-ı Hak fıtraten kadınlara vermiş, buna karşı erkeğe de babalık vazifesini, yani onlara bakma, onları koruyup gözetme ve yetiştirme mesuliyetini yüklemiştir. Böylece iki cins işbirliği yapacak ve birbirinin eksiğini tamamlayacaktır. Psikolojik olarak erkekler umumiyetle daha düşünceli, daha müteşebbis, daha faal, daha cesur oldukları halde kadınlar daha duygulu, daha şefkatli, daha merhametli ve daha naziktirler. Erkeklerin tesir etme, kadınların müteessir olma yönü galiptir. Fıtratlarında bulunan bu farklı hususiyetler hiçbir zaman bir cinsin diğerine üstünlüğünü göstermez. Sadece farklı yönleri daha güçlü olan iki cins birbirini tamamlar. Zira bir cinsin bütün yönlerde güçlü olması mümkün değildir. Aile ve evlilik müessesesi de cinslerin birbirine duyduğu bu tabii ihtiyaçtan doğar ve bu sayede hayatta kalır. Bahsedilen hususiyetler sebebiyle kadına daha hafif ancak daha çok muhabbet ve dikkat isteyen çocuk yetiştirme ve ev işleri gibi vazifeler verilmiştir. Erkeğe de daha çok güç ve teşebbüs isteyen aileyi koruyup kollama vazifeleri verilmiştir. Böylece bedeni ve ruhi yaratılışa münasip bir iş bölümü ve vazife taksimi tabii bir şekilde kendiliğinden ortaya çıkmıştır. İslam bu iş ve vazife taksiminin fıtrata uygun olarak kurulmasını, çalışmasını ve gelişmesini ister. Kadının erkeksi bir tavır, erkekçe bir vaziyet almasını hoş karşılamadığı gibi bunun aksini de doğru bulmaz. Profesör Doktor Süleyman Uludağ, İslam'da emir ve yasakların hikmeti, sayfa 175 ila 178. Bu durumda temel hak ve hürriyetler açısından her iki cinsin aynı mevkide olması, bunun dışındaki cinsiyet ve vücut farklılıklarının gerektirdiği nispetle de kendine has hükümlere tabi tutulması, hem hikmetin gereği hem de her iki tarafında fayda ve menfaatinedir. Dolayısıyla kadının şahitliği, boşanma hakkı, mirastaki payı gibi mevzuları bu zaviyeden değerlendirmek gerekmektedir. Kur'an-ı Kerim bir borçlanma söz konusu olduğunda bunun iki erkek veya bir erkek iki kadının şahitliği ile tespit edilmesini istemektedir. Bakara 282. Bu hükmün gerekçesi unutma, şaşırma ve yanılmayla alakalı olup maksat hakkın ve adaletin en güzel şekilde yerini bulmasıdır. Hukukçuların bir kısmı ayetin hükmünü genel düzenleme olarak kabul etmekte ve her türlü ihtilafta iki kadının bir erkek şahit yerine geçmesi gerektiğini söylemektedir. Ekseriyet ise Nur suresinin 4. ayetindeki ifadelerden hareketle hat ve kısas suçlarında sadece erkeklerin şahitlik yapabileceğini, kadınların şahitliğinin geçerli olmadığını ileri sürmektedir. Ancak kadınların doğrudan bilgi sahibi olduğu doğum ve benzeri durumlarda sadece iki kadının, hatta zaruret halinde bir kadının şahitliği yeterli görülür. Profesör Doktor M. Akif Aydın, Kadın Mat, Diya 24-91, Mecelle, Madde 1685. Bu hüküm, kadının ruhi yapısı ve vazifeleri yönüyle değerlendirilmelidir. Ailede ve çocuk terbiyesinde üstün bir meziyet olan merhamet ve hissilik, adalet sahasında bir zaaf olarak tezahür edebilir. Bu fıtri yapıları sebebiyle kadınların suçluya veya mağdura acıma ihtimalleri ve adaletin tecellisinde aksama olabilir. Şunu ifade edelim ki, kadının şahitliğiyle ilgili bu hüküm kesinlikle onu alçaltmış olmaz. Bu sadece akla, mantığa ve fıtrata uygun realist bir tavırdır. İslam'dan önceki devirlerde insanlar kadına böyle bir hakkı hiç vermiyorlardı. Mesela Yahudilikte kadının şahitliği hiç geçerli değildir. EJD 16586 Dictionnaire Encyclopédie de Judaism sayfa 321 Profesör Doktor Ö.F. Harman Kadın Mat Diya 2484. İslam geldiğinde herkesin hakkını tam olarak vermiş, kimseye adaletsizlik yapmamıştır. Bazı insanların aklına takılan hususlardan biri de boşanma hakkıyla ilgili hükümlerdir. İslam'da genel hüküm boşama hakkının erkeğe ait olmasıdır. Ancak bazı durumlarda kadın da boşanma hakkını kullanabilir. Erkeğin gücüne ve reislik hakkına dayanarak hanımına tahakküm, haksızlık ve zulüm etmemesi için bazı tedbirler alınmıştır. 1. Nikah akdi için kadının rızası şart koşulmuştur. 2. Kadın geçimsizlik ve zulme uğrama halinde hakime başvurma ve yapılan haksızlıkları sona erdirme hakkına sahiptir. Nisa 35. 3. Nikah akdi esnasında kendisinin de boşama hakkına sahip olacağını şart koşarak bu hakkı elde edebilir. 4. Erkek kadına istersen benden boşanabilirsin derse tevfis bu beyana istinaden kadın boşanma hakkına sahiptir. 5. Eşinde cinnet, sari hastalık, ailevi vazifelerini ifa edememe gibi durumlar zuhur ederse kadın boşanma talebiyle mahkemeye başvurabilir. Hakim talebi haklı bulursa boşanmaya hükmedebilir. Görüldüğü gibi erkek keyfi olarak hanımını boşama hakkına sahip olmadığı gibi kadın da zarar göreceği ve kişiliğini koruyamayacağı hallerde muhtelif şekillerde boşanma hakkına sahiptir. Bakınız Uludağ AGE sayfa 179. Profesör Doktor M. Hamidullah Kur'an-ı Kerim tarihi sayfa 31-32. G. Kadının mirastaki payı. İslam'ın ıslah edip düzelttiği müesseselerden birisi de miras hukukudur. Çin, Japon ve Roma hukukları ile cahiliye dönemi Arapları kadını mirastan tamamen mahrum bırakmışlardı. Kızın babasının malında hiçbir hakkı yoktu. Miras doğrudan doğruya erkek evlada kalırdı. Yahudilikte de kadın kocasına ve erkek kardeşi varsa babasına mirasçı olamazdı. Sayılar 27/8-11. İslam'da kadına miras hakkı tanınmış ve anne, nine, eş, kız çocuğu, kız kardeş olma durumuna göre alacakları pay ayrı ayrı tespit edilmiştir. Nisa 11-12. Bu hak İslam öncesi dönemdeki uygulamaya nispetle mühim bir yeniliktir. İstisnaları olmakla birlikte kadının miras payı aynı mevkideki erkeğin hissesinin yarısı kadardır. İlk bakışta kadının aleyhine gibi görünen bu hükmün İslam hukukunun erkeğe yüklediği mali yükümlülük ve kocanın aile içindeki mesuliyetiyle birlikte değerlendirildiğinde ne kadar yerinde olduğu derhal anlaşılır. Ailenin geçim yükümlülüğünün tamamıyla kocaya ait olduğu evlenme sırasında kocanın mehir adıyla kadına bir ödemede bulunduğu, ceza hukukunda ortaya çıkan akile gibi sosyal yardımlaşma uygulamalarına sadece erkeklerin katıldığı göz önüne alındığında, iki cinse düşen net payın bir anlamda eşitlendiği görülür. Profesör M. Akif Aydın, Kadın Mat, Diya 24-90. Zira erkek devamlı surette harcarken kadının malı devamlı artar. İslam hukukunda evlilik her zaman karı ve kocanın mallarının ayrı olması esasına göre yapılır. Eğer koca iflas ederse kadın buna katılmakla yükümlü değildir. Onun malına kimse dokunamaz. Kadın çalışır, miras veya hediyeler alırsa eline geçen bu imkanları istediği gibi değerlendirir. Bir bakıma kadın erkekten daha bağımsızdır. Diyelim ki anne baba ölüyor ve geride bir kızla bir erkek evlat bırakıyor. Kız erkek kardeşinin aldığının yarısına sahip olacaktır. Fakat o kendine düşen pay üzerinde istediği tasarrufta bulunabilir. O hiçbir şeyle mükellef değildir. Buna karşılık erkek kardeşi ihtiyacı olduğunda ona nafaka ödemeye mecburdur. Aynı zamanda erkek muhtaç durumdaki diğer aile fertlerine de yardım etmekle vazifelidir. Öyleyse onun kız kardeşinin iki katı hisse alması hiç de haksızlık değildir. Eva de Vitray Meyerovic, İslam'ın Güler Yüzü, sayfa 110-111. İslam'a göre kızın çalışıp kazanma mecburiyeti yoktur. Bu, ona gösterilen bir şefkat ve merhametin neticesidir. Kız, baba evinde bulunduğu müddetçe ihtiyaçları babası ve onun yerindeki yakın erkek akrabaları tarafından karşılanır. Evlendikten sonra da geçimi, nafakası ve ihtiyaçları kocasının üzerine geçer. Kadın, kendi malını evin ihtiyaçları için harcamaya zorlanamaz. Kadının yeme, içme, giyim, kuşam ve benzeri bütün ihtiyaçlarını görmek kocasının vazifesidir. Hatta erkek evine bakmaktan vazgeçer yahut cimri davranarak servetine göre bir harcamada bulunmazsa kadının kocasını şikayet etme hakkı vardır. Ancak şunu da unutmamalıdır ki erkeğe iki, kadına bir ölçüsü sadece emek sarf etmeden ele geçen miras hususunda geçerlidir. Emek sarf edilip kazanılan mala gelince kadın ve erkek ticaret, tarım, sanayi ve benzeri hangi iş kolunda çalışırsa çalışsın eşit ücret alırlar. Aynı şirkete ortak olan kadın erkek hisselerine göre eşit miktarda kar payını hak ederler. Günümüzün kapitalist toplumu ise kadının zayıflığından istifade ederek maalesef onu ucuz iş gücü olarak görmektedir. Mevzuya erkeğin ve kadının içtimai yapısı, ailedeki mesuliyeti, mükellefiyetleri ve psikolojik faktörleri açısından bakıldığında, Kur'an'ın bu hükmünün adalet ve hakkaniyet üzere olduğu görülecektir. Bir defasında Ümmü Seleme validemiz, erkekler Allah yolunda gazaya çıkıp bütün ecirleri alıyorlar, kadınlarsa savaşa çıkamıyor. Ayrıca bize erkeğin yarısı kadar miras veriliyor demişti. Bunun üzerine Cenab-ı Hak şu ayeti kerimeyi inzal buyurdu. Allah'ın kiminizi kiminize üstün kılmaya vesile yaptığı şeyleri haset ederek arzu edip durmayın. Erkeklere çalışmalarından bir nasip vardır. Kadınlara da çalışmalarından bir nasip vardır. Çalışın da Allah'tan lütfunu isteyin. Şüphesiz Allah her şeyi bilmektedir. Nisa 32, Tirmizi Tefsir 4/3022, Ahmet 6/322. H. Kadın erkek münasebetlerindeki hudutlar. Cenab-ı Hak erkekle kadını farklı hususiyetlerde yaratmış, aile yuvasının kurulup devam etmesi için aralarına muhabbet ve cazibe koymuş, ancak herhangi bir karışıklığa meydan vermemek için de onların bir araya gelmelerini nikah gibi belli kaide ve şartlara bağlamıştır. Bu şartlar olmadığında aile mefhumu ortadan kalkar, nesiller karışır ve toplum tefessüh eder. Diğer taraftan erkekle kadın arasında cazibe olmasaydı aileler kurulamaz, devam etmez, kimse aile ve çocuk derdiyle uğraşmak istemeyeceğinden insan nesli tükenip giderdi. Demek ki burada hassas bir ölçü ve denge mevcuttur. Bu ölçülere riayet etmek gerekir. Halvet. İslam, yabancı erkek ve kadının beşeri münasebetlerde ölçülü davranmasını istemiştir. Evlenmeleri dinen mümkün olan fakat aralarında evlilik bağı bulunmayan bir kadınla erkeğin kapalı bir mekanda yalnız kalması, halvet, harama yol açacak durumların önlenmesi ve tarafların iffetini muhafaza maksadıyla yasaklanmıştır. Bu yasak, İslam'ın ırz, namus ve şerefin korunmasına büyük ehemmiyet atfetmesi ve bunun için bir dizi tedbirler almış olması sebebiyledir. Bir gün Nebi-i Ekrem, hiçbir erkek mahremi olmayan bir kadınla baş başa kalmasın. Hiçbir kadın yanında mahremi olmadan yolculuk yapmasın buyurmuştu. Bir kişi kalkarak, ey Allah'ın Resulü, ben falan gazveye gitmek üzere kaydoldum. Hanımım da hacca gitmek üzere yola çıktı. Ne yapayım dedi. Resulullah ona, git hanımınla birlikte hac et buyurdu. Buhari, Cihat 140, Müslim, Hac 424. Yine bir gün Resulullah yanında mahremi bulunmayan kadınların yanına girmekten sakının buyurmuştu. Ensardan bir zat, ey Allah'ın Resulü, kocanın erkek akrabası Elhambü hakkında ne dersiniz diye sordu. Resulullah, onlarla halvet baş başa kalmak ölüm demektir buyurdu. Buhari Nikah 111, Müslim Selam 20. Resulullah diğer hadisi şeriflerinde şöyle buyurur. Dikkat ediniz, bir erkek yabancı bir kadınla baş başa kaldığında mutlaka üçüncüleri şeytan olur. Tirmizi, Rada 16/1171, Ahmet 1-18-26. Bir adam yabancı bir hanımın yanına girmesin. Hanımın yanında mahremi olursa o başka. Heysemi 4-326, Beyhaki Şuab 4-368. Mahremin olmayan kadınlarla baş başa kalmaktan sakın. Nefsim kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki bir adam bir kadınla baş başa kaldığında şeytan muhakkak aralarına girer. Bir adamın çamura ve balçağa bulanmış bir domuza sürtünmesi, omzunu kendisine helal olmayan bir kadının omzuna sürtmesinden daha hayırlıdır. Heysemi 4-326. Birinizin demirden bir sopayla başına dürtülmesi, kendine helal olmayan kadına dokunmasından daha hayırlıdır. Heysemi 4-326. Dolayısıyla yanında kocası, annesi, babası, oğlu, kardeşi, teyzesi, süt kardeşi gibi bir mahremi bulunmayan kadınlarla birlikte olmak ve onlarla oturmaktan titizlikle sakınmak icap eder. Erkeğin kendi kız kardeşi, kızı, halası ve teyzesi yanında olursa kadının mahremi varmış gibi kabul edilir. Aynı şekilde kadınlar da yabancı erkeklerle baş başa kalmamaya dikkat etmelidirler. Birbirlerine karşı şehvet duyan, kadınla kadının ve erkekle erkeğin halvette kalmaları da haram sayılmıştır. Yanlarında başka biri bulunursa hüküm değişir. Nişanlıların halveti de birbirlerine yabancı olanların halveti hükmündedir. Bir kadının sahih halvet teşkil etmeyecek şekilde, mesela girişin engellenmediği, İnsanların görebileceği ancak konuşulanların duyulamayacağı bir yerde güvenilir bir erkekle bir arada bulunup ona soru sormasının veya şikayetini arz etmesinin dinen bir sakıncası yoktur. Buhari Nikah 111, Ayni Umdetül Kari 20-214. İhtilat. İslam, yabancı erkek ve kadınların ölçü ve sınırları zorlayacak şekilde beraber ve karışık bulunmalarını da ihtilat hoş karşılamaz. İçtimai hayatta kadınla erkeğin arasında daima bir mesafe bulunmasını ve birbirleriyle münasebetlerinin belli bir ölçü ve disiplin dahilinde olmasını ister. Çünkü onların ihtilatından çeşitli kötülükler, hatta aile ve toplum hayatını çökerten zina gibi büyük günahlar doğabilir. İslam dini ise prensip olarak kötülükleri yasak ettiği gibi, ön tedbir olarak kötülüğe vesile olan ve onu tahrik eden durum ve davranışları da yasaklamış ve böylece insanla kötülükler arasına uzun bir mesafe koyarak yanlış yolları iyice kapatmıştır. İslam, cuma namazına ve vakit namazlarını cemaatle kılmaya son derece ehemmiyet verdiği halde, erkek ve kadın ihtilatını önlemek için kadınları bunlardan muaf tutmuş ve onlar için evde namaz kılmanın camide kılmaktan daha faziletli olduğunu bildirmiştir. Resulullah, "Kadınların en hayırlı mescitleri evlerinin köşesidir." buyurmuştur. Ahmet 6-297. Resulullah camiye gelmek isteyen kadınlara mani olmamış ve bu hususta kendilerine izin verilmesini emretmiştir. Ancak camiye namaz kılmaya gelen kadınları erkeklerle karışık değil, onların arkasında farklı bir safta durdurmuştur. Namazdan sonra erkeklerle kadınların birbirine karışmaması için Resulullah bir miktar bekler, kadınlar evlerine dağıldıktan sonra kalkar, erkekler de onu takip ederlerdi. Bilhassa sabah namazı hava tam aydınlanmadan kılınır, kadınlar selam verir vermez hemen kalkıp elbiselerine bürünerek evlerine giderler, kimse onları tanımadığı gibi bazen birbirlerini de tanıyamazlardı. Bakınız Buhari Ezan 162-166. Resulullah mescidin bir kapısı hakkında, "Bu kapıyı kadınlara ayırsak," buyurmuş ve erkek sahabiler bir daha orayı kullanmamışlardır. Ebu Davud Salat 53/571. Kadınlar bayram namazlarına gelirlerdi, ancak namazgahta onların yeri ayrıydı. Peygamber Efendimiz erkeklerin hutbesini bitirdikten sonra yanlarına gidip onlara da nasihat ederdi. Buhari İdeyn 7-8. Allah Resulü Bir gün camiden çıkarken erkeklerle kadınların birbirine karıştığını görünce kadınlara seslenerek "Çekilin, yolun ortasından yürümeyin, yolun kenarlarında yürüyün," buyurdu. Bunun üzerine kadınlar duvara bitişik yürümeye başladılar, öyle ki elbiseleri duvara takılıyordu. Ebu Davud, Edep 167-168 bölü 5272. Hazreti Ayşe, Emeviler döneminde kadınlarla erkeklerin birbirine karıştığını görünce şöyle demiştir: "Resulullah, kadınların böyle yaptığını görseydi, tıpkı İsrailoğulları kadınlarının camiden men edildiği gibi onları camiden men ederdi." Buhari, Ezan 163. Şu hadise, ihtilat mevzuundaki hassasiyetin ne kadar yüksek seviyede olması gerektiğini göstermektedir. Ümmü Seleme şöyle anlatır: "Peygamber Efendimizin yanında bulunuyordum. Meymune de oradaydı. Ama sahabi İbni Ümmü Mektum çıka geldi. Bu hadise örtünme emri geldikten sonraydı. Nebi bize "Perde arkasına çekilin," buyurdu. Biz "O ama biri değil mi? Ey Allah'ın Resulü, bizi göremez ve tanıyamaz," dedik. Bunun üzerine Efendimiz "Siz de mi amasınız, onu görmüyor musunuz?" buyurdu. Ebu Davud, Libas 34. Namahrem erkek ve kadınlar birbirlerinden bir şey isteyeceğinde veya bazı şeyler söyleyeceğinde imkan nispetinde kapı ve perde arkasından işlerini halletmelidir. Ahzab 53. Maruf ölçüler dahilinde zaruri işlerini hallettikten sonra hemen ayrılmaları ve bir yerde beraber bulunmamaya dikkat etmeleri gerekir. İnsanlar birbirlerinin evlerine izinsiz girmemelidir. Hatta hane halkı da birbirlerinin odalarına girerken izin alarak ve geldiklerini hissettirerek girmelidirler. Zira Cenab-ı Hak her halükarda iffetli davranmanın daha hayırlı olduğunu beyan buyurmaktadır. Nur 27-58-60. Bir kişi Peygamber Efendimiz'e gelerek, "Ya Resulullah, içeriye girmek için annemden de izin alacak mıyım?" diye sorunca Efendimiz "Evet," buyurdu. Adam, "Ancak ben onunla beraber ikamet etmekteyim," dedi. Resulullah, "Yine de izin almalısın," buyurdu. Adam, "Ben onun daimi hizmetçisiyim," dedi. Efendimiz, "İzin almalısın, sen onu çıplak görmek ister misin?" buyurdu. Adam, "Hayır," dedi. Allah Resulü tekrar, "Öyleyse ondan izin al," buyurdu. Muvatta İstizan 1. Kadınların zaruri ihtiyaçlarına temin için çarşı pazara çıkmalarına cevaz verilmekle birlikte dışarı çıkarken nasıl giyinecekleri ve yürürken nelere dikkat edecekleri hususunda bir takım düzenleyici hükümler getirilmiştir. Nitekim Resulullah, "Ailesinden başkaları mahremi olmayanlar arasında süslenip salınarak yürüyen kadının misali kıyamet günü karanlığı misalidir. Onun için nur ve aydınlık yoktur," buyurmuş, kadınların süslenerek yabancı erkeklerin dikkatini çekecek biçimde davranmalarının doğru olmadığını bildirmiştir. Tirmizi, Rada 13 bölü 1167. İşte bütün bunlar birbirine yabancı erkek ve kadınlardan oluşan meclislerin, sohbetlerin ve beraber oturup kalkmaların İslam'a uymadığını göstermektedir. Burada söz konusu edilen kısıtlamayla erkek ve kadınların bir arada yaşaması, birbirlerini görmeleri ve seslerini duymaları değil, kadın erkek münasebetlerinde fitne, tahrik ve ölçüsüzlük önlenmek istenmektedir. Yoksa Peygamber Efendimizin ve ashabının genç ve yaşlı hanımlarla görüşüp konuştuğuna dair pek çok misal vardır. Kadınların örtülmesi gerektiği yerlerini örttükten sonra ticaret, eğitim, seyahat, içtimai ve beşeri münasebetler gibi normal ve sıradan ihtiyaçlar için erkeklerle görüşüp konuşmaları serbesttir. Ancak kadın ve erkeğin içtimai hayattaki yakınlık ve alakası, gayrimeşru beraberlikler, kötü arzu ve planlar için bir başlangıç teşkil edecek bir boyut kazandığı zaman bu davranış yol açacağı kötülükler sebebiyle yasaklanmış olmaktadır. Hasılı, erkek kadın münasebetlerinde ihtiyat ve tedbir yolunu takip etmek en sağlam yoldur.